Ayrım 11. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 131. Çocuklar iktidarda. Küba devriminin en büyük skandalı plantasyonlara el koyması değil, çocukları iktidara getirmesiydi. Dedeler, babalar, ağabeyler diktatör ölmeye karar verdiği zaman iktidarı devralmak için yıllarca beklediler. Terfi, kıdem esasına göre gelecekti. Yönetici grubun değişeceği o uzak tarih için hazırlık yapan partiler zaman zaman parlamenter yönetime bağlılıklarını ilan etme riskini göze aldılar. Bir gün gelip küçük kardeşler iktidara el koyup onu ellerinde tutacaklarını herkese açıkça gösterinceye kadar her şey yolundaydı. İktidarda tek bir yaşlı olmayacak. Gerçekten liderler arasında tek bir yaşlı görmedim. Adayı gezerken en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün idari kademelerde, eğer böyle söylemek haddimse, oğullarımla karşılaştım. Hiç değilse yaşıtlarımın oğullarıyla. Babalar ortalıkta pek görünmüyor. Bu ada en ihtiyatlı elliliklere sahip. Zayıf ve sarışın, sakalsız. Haberleşme bakın hiç şüphesiz devrimin en küçük çocuğu değil. 29 yaşında, yönetici grup içinde orta yaşlılardan. Fakat delikanlıların ağırbaşlılığı, neşeliliği onda da var. Bu genç arkadaşlarının onunla ancak diğerlerinin gençliğine şaşacak kadar genç olduğu halde eğlenmelerine yetiyor. Eğitim Bakanı Armand de Hart 27 yaşında. Che Guevara ve Raul Castro 30'u henüz geçmişler. Devlet meselelerini tartışmadıkları zamanlarda kendi aralarında çok genç insanlar. Birbirlerine takılıyorlar. Yaşlılığa erken girdikleri görünüyor. Bana kalırsa çok çok erken. Bazılarının, Uritia'nın inatçılığının henüz 60'ına varmadığı halde yaşlılığından ileri geldiğini söylediklerini duydum. Yine de devlet başkanlığı sıfatının bu baş yöneticide dış görünüşte kararlılık ifade ettiğinden belirli bir yaşa gelmiş olma şartını gerektirdiğini kabul ediyorlar. Bundan dolayı yeni başkan Dortikos'un birinin bana söylediği gibi en az 40'ında olmasından çok memnunlar. Bana gelince onlarla beraberken kendimi Paris'te olduğumdan daha yaşlı hissediyorum ve aşırı kibarlıklarına rağmen hem onlara sıkıntı vermekten hem de yaşıtlarıma ihanet etmekten korkuyorum. Bir devrime ihtiyaç duyulduğundan beri şartlar bunun gençlik tarafından başarılmasını zorunlu kılmıştı. Sadece gençler devrime girişmek için yeterli kızgınlığa ve kine, başarmak için yeterli dürüstlüğe sahiptiler. Bu adada nüfus artışı deneyi bozmuş ve yaşlıları azınlık haline getirmişti. Fakat yaşlılar yıllardır iş güç sahibiydiler. Bu işlerine sıkıca sarılmışlardı. Çok ender olarak başlarını kaldırıp Küba toplumuna bakmışlardı. Oysa topluma yeni katılanlar bütün yolların tıkandığını, en son işlerinde ağabeyleri tarafından kapışılmış olduğunu gördüler. Onlardan sonra kapılar kapanmıştı, ilerlemek mümkün değildi. Aradaki duvarın bir yanında güvenliğe kavuşmuş olanların sarsılmaz piramidi vardı. Diğer yanındaysa her yıl kabaran ve ön safları aralarına en son katılanların gittikçe büyüyen, gittikçe yakınlaşan baskısının ağırlığı altında ezilen işsizler kitlesi. Hayat standartlığının gittikçe düşmesinden başka bir gelecekleri yoktu. Yani işsizler işsizliğin başlarına bir kaza neticesi olarak değil, kaçınılmaz olduğu için geldiğini keşfettiler. Gençlik yığınları kendilerine hayat hakkı tanımayan bu sistemi sert bir şekilde reddetti. Yaşlılar kendilerine bir şeyler sağlanmış olduğundan, belki bugün artık bu onlar için kötü bir talih sayılabilirse de talihliydiler. Onlar için kaybedebilecekleri bir şey vardı. Ne kadar mütevazi olursa olsun, devamlı bir kazanç daima boyun eğişe yol açar. Genç insanların kaybedecekleri hiçbir şeyleri yoktu. Yaşlıların diktatörlüğe saygı göstermelerine bakarak şöyle düşündüler. Aslında bizim durumumuzu olduğu gibi kabul ediyorlar. Ayrıcalıklara karşı savaşırken bu çocuklar aynı zamanda yaşlılara karşı da isyan ediyorlardı. Yaşlıların boyun eğişi karşısında hiçbir zaman yitirmedikleri ve Castro'nun uzlaşmazlığının yaptığı çağrıyı kavramalarını sağlayan bu uzlaşmazlığa sarıldılar. Bu müthiş çocuklar için bir dikta rejimine karşı isyan edilmiş ergenlikleriyle ona göz yuman ve onu destekleyenlerin iflasına karşı isyanla aynı şeydi. Ücretli orduyu ezmekle yaşlıları tutumlarından vazgeçmeye zorlamak onlar için yine aynı şeydi. Bu garip macerada şehirler, köyler tarafından, babalar, oğullar tarafından kurtarıldı. Savaştan döndüklerinde askerler arasında sivillerin dışarıda bırakıldığı bir kardeşlik bağı kurulur. Küba'da bu dışarıda bırakılma daha da köklü olmuştu. Genç yeraltı savaşçıları bazen planlarını erkek veya kız kardeşlerine de söylüyorlardı. Ama mukavemet hareketinin sırlarını yaşlı kuşaklardan sağlamaktan muzip bir zevk duyuyorlardı. Şüphesiz bir güvenlik meselesi ama nasıl oluyor da yaşlılar güvenilmez oluyordu. Delikanlılar sahte kağıtlarla, sahte isimlerle bütün bölgeyi dolaşıyorlardı. Evde küçük kardeşleri onlar için yalan söylemeye, gerektiğinde mümkün olursa onları uyarmaya hazır bekliyorlardı. Oysa evin hükümdarları yani ana babalar her şeyden habersizdiler. Bir taşra kentinde zaferden birkaç gün sonra bir doktora biraz benzin gerekti. Talebi üzerine devrimci komiteye gönderildi ve o da devrimci komitenin bulunduğu merkeze gitti. Bölge başkanı bir denetleme gezisindeydi. Benzinin alınması için onun izin vermesi gerekliydi. Gelmesini beklemek gerekiyordu. Doktor bekledi. Diğer herkes gibi genç lideri mukavemet hareketi içinde kullandığı takma adıyla ve hünerleriyle tanıyordu. Verilen haberlere göre genç adam o kadar çok işler başarmıştı ki isyancılar kenti ele geçirir geçirmez savaşın getirdiği bütün düzensizlikleri en kısa zamanda temizlemesi için ona teslim etmişlerdi. Dilek sahibi doktorumuz kısa zamanda liseden ya da üniversiteden çıkarken gördüğünü hatırladı fakat birbirlerine hitap ederken takma isimler kullanan ve liderlerinden daima takma adıyla söz etmekte ısrar eden bir takım genç adamların liderin yakın arkadaşlarının binaya gelip gitmesi karşısında şaşkına döndü. Fakat bir süre sonra doktor lideri başka şartlar altında tanıdığını keşfedince rahatladı. Lider kendi oğluydu. Bu sakin ve düşünceli genç erken yaşta evlenmişti. Bir de oğlu olmuştu. Yerleşmiş kuralı uygun olarak genç evliler kocanın ana babasıyla birlikte oturuyorlardı. Daha birbirine bağlı bir aile düşünülebilir mi? İç savaş büyümüştü ama görünüşte bu ağırbaşlı oğul her gece evinde yatıyordu. Gerçekte haftada birkaç kere bütün geceyi dışarıda geçiriyordu ve karısı da bunu diğerlerinden gizliyordu. Doktor karışık duygularla gurur duyulacak fakat ağzı çok sıkı bir oğula sahip olduğunu anladı. Genç gelinin yeni doğan bebeğin varlığı kendisini aldatmıştı. Kendisini her şeyden habersiz tutarak herhangi bir yakalanma halinde liderin suçsuzluğuna tanık olarak kullanmayı düşünmüşlerdi. Daha da kötüsü gelini her şeyi biliyordu. Olgun bir adamdan çok genç bir kadına güvenleri vardı. Mesele büyük bir sevinç içinde kapandı. Devrim mücadeleyi kazanmış, şu halde oğul yapılması gereken en iyi şeyi yapmıştı. Doktorun kendi geçmişine şöyle bir bakıp bakmadığını, kendisine her şeye rağmen güven duyulmayışının nedeni arayıp aramadığını bilmiyorum. Oğlunun bir sırdaşı olmuş olsaydı şüphesiz işkenceye uğrasa bile oğluna ihanet etmezdi. Ama ona davasında destek olur muydu? Gençliğin görüşünü en iyi bir şekilde özetleyen sanırım devrimci bir genç burjuva oldu. Babam ve ağabeylerime saygı duyuyordum. Hala da duyarım. Hepsi iyi insanlardır. Çocukluğumda bana örnek oluyorlardı. Bütün hayatım boyunca onları taklit etmek isteyebilirdim. Ama sonradan beni hayal kırıklığına uğrattılar. Bu ne onların ne de benim suçumdur. Sanırım insanların davranışlarını ve kuruluşların işleyişini tanımlamanın yüzlerce yolu vardır. Bana sorarsanız ben şu tanımla başlarım ve her zaman bu tanıma bağlı kalırım. Eğer bir ana yola gerek varsa ki vardır, gençlik bunun en önde gelen ve yatsınmaz kılavuzudur. Gençlik her yerdedir. Sokaklarda koşar, Havana'da akşamüstleri denize bakarak talim yapar. Şimdi Küba'da gençlik insan hayatında belirli bir dönem olma niteliğini kaybetmeksizin liderlerin bir iç niteliği olmuştur. Gençlik kendini devrimci olarak ilan ederek bir sosyal kural haline geldi. Çalışma ilişkileri, sınıf çatışmaları, her şey yaşantılarından acı duyan gençlerle onlara bu yaşantıyı hazırlayan yaşlılar arasındaki temel ilişkiden dolayı iki katına çıktı. Bugün fabrikalarda, tarlalarda, bakanlıklarda yapılan iş gençtir. Gerçekten genç. Kumanda bir saatin kollarının yönünde ilerlemektedir. Emretmek için 30'unu aşmamış olmak gerektir. Bu rejimin insan ilişkilerinde köklü bir değişiklik yarattığını ve ortaya koyduğunu belirtir. Bu farklılaşmış ilişkileri anlamak istiyorsak, bütün alanlarda şu tarihi alayın doğurmuş olduğu sonuçları aramalıyız. Küba'nın barbar kavimler tarafından istilası. Çok uygar ama biraz zayıf düşmüş ada halkına yeni bir barbarlık geldi. Büyük bir gizlilik içinde ilerleyen gençlik. Yeni fatihleri yerlilere karşı çok iyi davranıyorlar fakat yine de kendileriyle yerliler arasında bir mesafe bırakıyor ve kendi aralarında evleniyorlar, yerlilerden kız alıp vermiyorlar. Birçok devrimler tıpkı insanlar gibi şöyle yakınabilirler. Hiçbir zaman bir gençliğe sahip olamadım. Zavallılar çok erken ve çok ilerlere itilmişlerdi ama zorunluluk karşısında. Geçilmesi gereken sınıflar, kazanılması gereken sınavlar vardı. Çocukluk hastalıkları onları tüketti. Şimdiye kadar Küba'nın şu talihi var. Köklerini budamak zorunda kalmadı. Ne mutlu. Kendisini mahvetmek sizin bunu yapamazdı. 1957'den 1959'a kadar gençliğin devrimi 14 aydır yaşamakta oldukları yeni bir macera hazırladı. Bir devrimin gençliği. Genç bir iktidarın genç insanlar tarafından yönetilmesinin ne demek olduğunu soralım kendi kendimize. Sadece şu üç temel sorunu inceleyeceğim. Devrim, devrimi doğru yolda yönetecek idarecileri yaratmak için bu çocukları nasıl eğitir? Yapıcı bir devrim içinde devrimin isyancı özü nasıl korunur? Nüfus baskısının yaşlılar hakkında verdiği hüküm pratikte nasıl yürütülür? Başka bir deyişle, iktidar onlara ne yapacaktır? Her gün yeniden canlanan bu adada bağımlılık ittifakını yıkmayı ve kurdukları pratik demokrasiyi yeni insan ilişkileri üzerinde dayandırmayı başarmışlar mıdır? İktidara geldikleri zaman yetersizliklerini incelemelerine ve bu eksikliklere rağmen dayanmalarına imkan veren genç oluşlarıydı. Her görev için profesyonellere, teknisyenlere, uzmanlara ihtiyaçları vardı. Bunları nereden bulacaklardı? Eğitim görmüş eleman kıtlığı vardı. Herhalde eğer hala yaşıyorsa bu seçkinler kadrosunu şüpheliler yani yaşlılar arasında arama zorunluluğu vardı. Yetişkin uzmanlar her zaman bekleyip kendilerine ihtiyaç duyulduğunu görmeye hazırdırlar. Kendilerini yedekte, aydınlıkla karanlık arasında saklıyorlar ve devrimin damarlardaki atışını sessizce dinliyorlardı. Şimdi büyük ayaklanmanın ertesi sabahında her şeyin yerle bir olduğu ve savaşın izlerinin silinmesinin gerekli olduğu bu zamanda, düşmanın bir karşı saldırısının tamamen ihtimal dışı olmadığı bu sırada, güvenilirlik aranılacak ilk nitelikti. Che Guevara bir gün bana kendi kafasını göstererek, Castro daha dolu olan bir kafa bulamazdı. Belki de daha iyisini bulabilirdi ama en küçük ayrıntıya kadar kendi kafasıyla uyuşan birini daha bulamayacağını kendi de bilir dedi. Uzmanlar kararsızlıklarına terk edildiler. Onların hizmetleri olmadan da işler yürütüldü. Görevler güvenilir kimseler arasında dağıtıldı, bakanlıklardaki ve devlet kurumlarındaki en teknik hizmetlerin yönetimine isyancılardan ve mukavemetçilerden meydana gelen bir hükümet yine isyancılar ve mukavemetçileri getirdi. Yine isyancılar ve mukavemetçiler 20 yaşında mücadelenin içine atılan bu insanlar adanın bir bölgesi hakkında bilgi sahibi olmak, görevleri konusunda bir ustalık ve güç kazanmak için yeteri kadar zaman bulamamışlardı. Daha önce de söylediğim gibi hepsi Küba eğitim sistemine karşıydılar. Bu sistemi gerçekleri gizleyen bir laf kalabalığından ibaret görüyorlardı. Üniversitedeki çalışmalarını devam ettiren ve erken bir uzmanlaşma işine girişenlerin kültürlerini artırmalarına Batista tarafından engel olunmuştu. O son yıllarında en küçük bir meseleyi bahane ederek üniversiteyi süresiz olarak kapatmıştı. François'dan dipnot. En son kapatılma 26 Kasım 1956'dan Nisan 1959'a kadar devam etti. Gerçekte hiçbir şey ve hiçbir kimse genç liderlere yardımcı olamazdı. Ne yaşlılar ne gelenekler, adanın folklörü, bağımsızlık aşkıyla olan bağları 1900'lerde Amerikalıların bıçaklarıyla kesilip atılmıştı. Ne de başka dönemlerin büyük adamları. Onların verdiği örnek Castro'ya yararlı olamazdı. Durumlarında büyük farklar vardı. Ortak olan tek yanları, cesaretleri ve ülkelerinin bağımsızlığını sağlamak yolundaki sarsılmaz iradeleriydi. Şu halde onlar amaçlarının ne olduğunu görebilen, fakat bu amaçlara giden yolları bulamayan, kendilerinden başka güvenecek hiçbir şeyleri olmayan galiplerdi. Bu genç, dürüst insanlar ne yapacaklar? Onların yerinde olan kim ne yapabilir? Tek adamlar dönemine girdiklerini anlıyorlar. Az gelişmiş bir ülke kendini sefaletten kurtarma işine giriştiği zaman, bu yeni doğmuş hareket ya birçok kurbanlarını boşuna vermiş olarak güdük kalacak ya da liderler yetişkin kadroların kurulmasını beklerken bütün görevleri yüklenecek, bütün meseleleri çözümleyecek gücü bulacak ve kendilerini evrensel insanlar haline getirmekten korkmayacaklar. M26-7'nin en aktif üyelerinden biri olan Oltulski, "Beni haberleşme bakanı yaptılar," dedi. Neden bilmiyorum. Belki de haberleşme yollarını tahrip etmek görevinde bulunmuş olduğum için. Che Guevara, Milli Banka'nın genel müdürü, bürosunda bana nefis bir kahve ikram ederken, her şeyden önce bir doktorum, sonra biraz asker ve nihayet gördüğünüz gibi bir bankacı, diyordu. Küba'da bu tipten tek insan o değil. Devrim, doktorlar, operatörler arasından bu tip tek adamları büyük bir sevinçle kendi saflarına aldı. Toprak Reformu Enstitüsü Küba'yı iktisadi bölgelere ayırdı. Her bir bölgeyi bütün sorumluluğu yüklenerek yönetecek tarım uzmanlarına gerek vardı. Bunun için bazen doktorları, bazen veterinerleri görevlendirdiler. Onlar ne yapılması gerektiğini sordular, onlara "Gerçeği açıkça göreceksiniz," denildi. Özellikle ilk aylarda sık sık yenilgilerle karşılaşıldı. Fakat her şey hesaba katıldığında doktor gönüllüler ek görevlerini şerefli bir şekilde yerine getirdiler. Biri bana "Başarıları, organizmaları tanımalarından ileri geldi," dedi. Ekonomik bir bölgeyi yaşayan bir organizma olarak ele aldılar. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu biliyorlardı. Bana sorarsanız bu doktor tarım uzmanlarının büyük başarısının sırrı her şeyden önce bilgilerinin özel bir niteliğine dayanıyordu. Bu pratisyenler tıp okulundan beri pratiği ayrılmaz bir biçimde bilimle birleştirmeyi öğrenmişlerdi. Bu alışkanlıklarını yeni faaliyetlerinde de uyguladılar. Doğaçtan buldukları her çözüm yolunda bir bakışta yerleştirmeye çalışacakları katı bir kanunun uygulanışını gördüler. Bir ekonomiyi yöneten bilinen kanunlar içinden derhal hangilerinin bugün için kullanılması gerektiğini gördüler, çünkü bu kanunun o gün uygulanması mümkündü. Yöneticiler veren sadece tıp okulları değildi. Hiçbir mesleğe sahip olmayan gençler arasından olduğu gibi bütün diğer mesleklerden gönüllüler var. Başka bir deyişle tek adam aslında yerinin meşru sahibi değil. Olağan bir zamanda başka birine ait olması gereken bir görevde olduğunu biliyor. Bu görevde bulunmak için tek özrü yerine başka birinin bulunmayışıdır. Küba'da hiç kimse yüklendiği görevi yapmak için yetişmiş değildir. Ama bu onları ilgilendirmiyor. Bir işi yapmaya olan yeterliliğin ölçüsü o işte başarılı olmak, yetersizliğin ölçüsü ise başarısızlık. Devrimin yabani otları ayıklamasını beklerken devrim kötü niyetlileri ya da talihsizleri özel görevlerden o denli uzak tuttu ki bugün Küba'da kimse sürekli bir göreve sahip değildir. Bir kimseyi bir devlet görevine atamak sadece onu bu görevde denemek anlamına gelmektedir. Her yeni başarısı onun bu görevde bulunma suçunu biraz daha hafifletmektedir. Fakat yarın ne olacağı, bir saat sonra ne olacağı konusunda kendisine hiçbir teminat verilmemiştir. Ada halkı için başka ülkelerde kazanılmış haklar denen bir kavram yoktur. Deneysizliklerinin bilinci içlerine kadar işlemiş olan bu genç insanlar, ileride düşebilecekleri hatalar ve bu yüzden karşılaşacakları suçlamalardan çekiniyorlar. Daha önce kazanmış oldukları başarılarla kendilerini savunabilecekleri fikri bu insanlarda yer etmemiş. Onlar için böyle bir şey şerefsizlik gibi görünüyor. Tek bir istisna var. Yüzbaşı Antonia Nunes Jimenez. O, INRA'yı yönetmeye ehliyetliydi. Bir coğrafyacı olan Jimenez, Batista zamanında Küba için doğru olan tek coğrafi çalışmayı yayınlamıştı. Coğrafyaya başkaldırma yoluyla mı yoksa başkaldırmaya coğrafya yoluyla mı ulaştığı belli değil. Gerçek olan bu kitabında o günkü rejimin hoşuna gitmeyen bir nesnellikle Küba'nın içinde bulunduğu feci şartları ve bunların çözümlenmesi için gerekli çareleri göstermiş olmasıydı. Kitabını toplattırdılar. Çok yakınlarda yeniden basıldı ve bugün elden ele dolaşmakta. Belirtmek istediğim şu: en sağlam bilgi, her yerde kabul gören bir yetenek, hatta dış ülkelerde de bu devrimciye sadece görünüşte bir ehliyet kazandırdı. Yılın 1959, birinci gününden önce söylenen, yazılan her şey ölüdür, geçmiştir. Reformcu Jimenez olabilmek için coğrafyacı Jimenez, isyancı Jimenez'den daha ehliyetli değildir. Onu INRA'yı yönetmeye ehliyetli ve yetkili kılan, bir yandan ülkeyi değiştirirken bir yandan da kendi kendisini değiştirmek için harcamış olduğu, hala harcamakta olduğu çabadır. Ayaklanma sırasında kolaylıkla hem bir bilim adamı hem de bir asker olabildi. Bu iki uğraş birbirleriyle ne çatışır ne de bağdaşır. Her ikisi de birbirinin yeteneklerinden habersizdir. Her şey zaferden sonra başladı. Kimse görevini milli istek üzerine yapmaz. Barış zamanında hem bir coğrafyacı hem de bir devrimci olmak mümkün değildir. Jimenez, coğrafyayı devrimin hizmetine koydu, bilimsel bilgiyi pratik zorunlulukların ayrıntılarına uydurmak, başarısızlığa uğramadan bilim adamından bir pratisyen yaratmak ve bu nedenle eylemi bilimle denetlemek gereklidir. Yerler, toprak, iklim hakkındaki bilgileri bütün bağımsızlıklarını yitirdiler. Her gün bütün bilgisi defter tutma hesaplarında sadece kendisinin okuyabileceği bir biçimde özetlendi. Şu kömür madeninde 10-15 ailelik bir kooperatif kurmak, şu toprakta hangi tohumların ekileceğine karar vermek, yine diğer bir yerde ağaç dikme işini başlatmak. Bir bilim adamı olduğu kadar bir eylem adamı olabilmek zor iştir. Bu işi insan birkaç kemiğini kırmadan kolay kolay başaramaz. O an için beyaz yakalılar teoriyi eyleme geçirme işini öğreniyorlardı. Eylem içinde yoğrulmuş olan diğerleri de eylemi teoriyle aydınlatma işine koyulmuşlardı. Her iki taraf da eksiklikleri yüzünden büyük güçlüklerle karşı karşıyaydılar. Özellikle 1959'un ilk ayları içinde önlerindeki görevin derhal başarılma zorunluluğu karşısında yetersizliklerinden çıldıracak gibi oluyorlardı. Bazıları karar vermeye cesaret edebilir miyim, diğerleri karar verdiğim şeyi anlayabilecek miyim diye soruyorlardı kendi kendilerine. İki çıraklıktan ikincisi daha da zor görünebilir. Bunlar ormanda geçen iki yıldan sonra dershanelere geri dönmek zorunda kalmışlardı. 40 yaşında olsalar yaşları bilgisizliklerini sağlamlaştırmış ve yeteneklerini paslandırmış olabilirdi. Yaşlılar onlara bir şeyler öğretilmek istendiğinde ne yapacaklarını şaşırırlar. Kavrayamamaktan yahut da akılda tutamamaktan korkarız. Tek adam eğer çok yaşlıysa devrim onun için güç iştir. katıdır. İnsanı ezer, her şey insanı sinirlendirir. Kendilerini kurtarmak isteyen az gelişmiş ülkelerde yetişkin kadroların azlığı, liderlerin omuzlarında iki yanlı bir yüktür. Üretim derhal yapılması gereken şeydir, savaşlar vermek gereklidir, domates savaşı, pirinç savaşı, daha sonra demir savaşı. Tarım, bilim öğrenmek, madenler üzerinde çalışmak için ayrılacak bir saat, bu saati üretimden çalmak ve israf etmek demektir. Eğer burnunun ötesini göremeyecek kadar sise gömülü bir halde çalışacak olursa, o saat yine yitirilecektir. Bu daha az belirgindir. Bu durumda bir saatin çalınması değil, bir sızıntı söz konusudur. Ama netice itibariyle maliyeti aynıdır. İşi yeni baştan yapmak gerekirse bu daha da pahalıya patlar. Bilgi olmaksızın kim üretebilir, kim üretimi artırabilir? Hesaplı riskleri olan ve buluşlarını deneye dayandıran bir devrimle eğlenceli bir kumar olan bir macerayı birbirine karıştırmamak gerekir. Kısacası bu çifte çelişmeli gereklilik devrimcilerin çağını tanımlar, ne teori için harcanacak bir dakika ne de deneye dayanmayan bir eylem. Tek adam başından itibaren hiçbir şey bilmediğini bilir. Her şeyi öğrenmeli, yani durmadan öğrenmelidir. Ama yapması gereken çok şey vardır. Şu halde durmadan bir şeyler yapmalıdır. 11. ayrımın sonu, sayfa 144.